Bu olay Termofili'deki savaştan 6 yıl kadar önce meydana gelmişti. 14 yaşındaydım. Ve efendim beni henüz savaş yardımcısı olarak yanına almamıştı. Zaten Lakonya'da daha 2 yıl geçirmiştim. Kendi yaşımda Aleksandros isimli bir genci dövüşlerde eşlik ediyordum. Bu şahıstan daha önce de bir iki kez söz etmiştim. Savaş lideri Elemark Olympius'un oğluydu. 14 yaşındaydı ve efendim Dinekes'in himayesindeydi. Aleksandros Sparta'nın en asil ailelerinden birinin soyundan geliyordu. Ataları Herakles'in Erefontia sülalesindendi. Ama o bedensel açıdan bir savaşçıya benzemiyordu. O bir şair ya da müzisyen olmak için yaratılmıştı. Hiç egzersiz yapmadığı halde sınıfının en başarılı flütçüsüydü. Şarkı söylemekteki yeteneği daha da üstündü. Çocukken alto, yetişkinliğinde ise berrak bir tenor olmuştu. Rastlantı sonucu ya da Tanrı'nın isteğiyle. Onunla ikimiz de 13 yaşındayken talim alanının iki yanında değişik suçlar yüzünden aynı zamanda kamçılanmıştık. Onun kırbaçlanma nedeni kendi talim bölüğü Agoge Boğa içinde işlediği bir suç yüzünden. Benimki ise kurbanlık bir keçinin boynunu iyi tıraş edemediğim içindi. Ayrı olarak yapılan bu kamçılamalarda Aleksandros benden önce düştü. Bunu gururlandığım için söylemiyorum. Fakat ben daha çok dayak yemiştim. Buna daha alışıktım. Bu durum ne yazık ki Aleksandros'u iyice gözden düşürmüştü. Talim öğretmenleri burnunun iyice sürtülmesi için onu sürekli olarak benim yanıma vermişlerdi. Beni adam akıllı yeninceye kadar tekrar tekrar dövüşmek zorundaydı. Bana gelince ona bir zarar gelmemesi için işin kolayına kaçarsam sırtımın kemikleri güneşi görünceye dek kamçılanacaktım. Lakonyalılar bu tür konularda çok kurnaz olurlar. Hiçbir şeyin böyle bir durum kadar iki genci birbirine bağlamayacağını bilirlerdi. Gayet iyi farkındaydım ki eğer bana düşeni gereği gibi yaparsam Aleksandros'un hizmetinde kalmayı sürdürebilir. 20 yaşına gelip savaşçılar sınıfına katıldığında onun savaş yardımcısı olabilirdim. Bundan daha çok istediğim bir şey yoktu. Sparta'ya bunun için gelmiştim. Talimleri yakından izlemek ve Lakonyalıların izin verdikleri müddetçe dayanmak. Yakıcı bir yaz günü. Öğleden sonra geç bir saatte ordu Otana Vadisi'ndeki Çamlık'taydı. Oktonikia denen 8 gece süren ve yalnızca Lakonya'da yapılan talimleri hazırlanıyorlardı. Bunlar normalde alay egzersizleri olurdu. Fakat bu sefer bütün bir tümenle yapılıyordu. 1200 zırhlı asker, eşit sayıda yardımcıları ve köleleriyle tam bir moraydı. Yukarı vadileri yürüyor, karanlıkta 4 gece talim yaparak gündüzleri açık havada uyuyor. Sonra da 3 gün, 3 gece süreyle her şeyi yeniden başlıyorlardı. Egzersizlerin tam bir savaş gibi olmasına özen gösteriliyordu. Her şey aynen uygulanıyordu ve savaştan tek farkı ölen olmuyordu. Her asker tam donanım, 30-35 kilogram ağırlığındaki zırhlarla donanımlı dik bayırlara tırmanıyor. Gece saldırıları yapılıyordu. Sonra aşağılara iniliyor, karşıya geçiliyordu. Bu yerler kayalık ve alçak dallı meşelerle dolu olduğu için özellikle seçilmişti. Bütün bunların çevresinden suyun kayaların üstünden aktığı gibi sırayı bozmadan geçmek şarttı. Hiçbir yardımcı eşya getirilmiyordu. İlk 4 gün yarım ölçü şarap veriliyordu. Son 2 günde su dahil hiçbir içecek yoktu. Tayınlar keten tohumundan yapılmış sert ekmek. Dinekes bunun ancak ahır duvarlarını yalıtmaya yarayacağını söylüyordu ve bir de incirden oluşuyordu. Sıcak hiçbir şey yoktu. Bu tip egzersizler özellikle gece harekatına karşı yapılıyordu. Başlıca amacı ayağı yere sağlam basmayı, savaş alanında el yordamıyla çevreyi kestirebilmeyi ve özellikle engebeli arazide hiçbir şey görmeden hareket edebilmeyi öğretebilmekti. Lakonyalılar da bir ordunun görmediği zamanda aynen görüyormuş gibi giyinip hareket etmesi şarttır. Çünkü majestelerinin de bildiği gibi Otismos'un dehşetinde ve savaş alanındaki çarpışmadan meydana gelen toz bulutunun içinde hiçbir asker ne beş ayak ötesini görebilir ne de o gürültüde kendi sesini duyabilir. Helenler ve Spartalılar Lakonyalıların insanlıktan ve mizahtan yoksun olduğuna inanırlar. Hiçbir şey gerçekten bu kadar uzak olamaz. Hiçbir durumda bu yorucu savaş egzersizlerinde olduğu kadar şenlik ve kahkaha görmedim. Adamlar kalk borusu çaldığında uyanmak için paltolarına sarılıp kıvrılana kadar birbirlerine takılır, muziplikler yaparlar. O zaman bile alanın değişik köşelerinden gülüşmeler, komik sözler gelir. Ta ki yorgunluk ve uyku üzerlerine tokmak darbesi gibi çökene kadar. Askerin acıları paylaşmaktan doğan bu mizah duygusunu aynı yerlerde bulunmamış, aynı sıkıntılara katlanamamış olanlar anlayamaz. Soğuk ve yağmurlu bir gecede açıkta yatmayı hazırlanırken bir asker öbürüne sorar. Spartalı bir kralla basit bir askerin arasında ne fark vardır? Arkadaşı biraz alaycı bir hava takınarak düşünür gibi yapar. Kral şu ilerideki bok çukurunda uyuyor. Biz ise buradaki bok çukurunda diye yanıt verir. Koşullar kötüleştikçe şakalar daha da komik bir hal alır ya da en azından insana öyle gelir. Saygıdeğer yaşlı başlı saçı sakalı ağarmış Zeus gibi değerli soyluların gülmekten yerlerde kıvrandıklarını, sırt üstü yuvarlandıklarını ve atlarını işediklerini görmüşümdür. Bir sefer Leonidas'ın ağza alamayacak bir şakaya yerden bir iki dakika kalkamayacak kadar güldüğüne tanık oldum. 50 yaşlarında, saçları kırlaşmış. Fakat hala takma atlarıyla çağırdığı çocukluk arkadaşlarından biri, Leonidas tam kalkmaya çabaladığında bir başka gülünçeyi anlatıyor. O da gerisin geri dizlerinin üstüne düşüyordu. Bu ve bunun gibi olaylar Leonidas'ı yalnızca Spartalı soylulara değil, askerleri de sevdirmişti. Kralları 60'ına yaklaştığı halde onların çektikleri sıkıntıları kendisinin de çektiğini görüyorlardı. Ve biliyorlardı ki savaş olduğunda gerilerde, tehlikesiz yerlerde değil, ön safhalarda, alanın en hareketli noktasında olacaktır. 8 geceliklerin amacı, bölüğün her ferdini ve birliğin tümünü bu keyifli anların ötesine götürmektir. Şakalar kesilince her asker ve bütünüyle Mora bundan alınması gereken asıl dersi alacak ve böylece asıl ilerlemeyi kaydedecektir. Egzersizlerin zorluğu sırtları güçlendirmekten çok zihinleri dirençli kılmakta yatar. Spartalılar bacakları hala sağlam olan her ordunun kazanmasının mümkün olduğunu söyler. Asıl sınav, bütün güç yok olduğunda irade kuvvetiyle zafere ulaşmaktır. 7. gün gelmiş ve geçmişti. Ordu 8 geceliklerin sonucu olan o yorgunluk ve sinirlilik devresine girmişti. Öğleden sonra geç saatlerdi. Adamlar sıcaktan kavrulmuş pislik içindeydiler ve kokuşmuşlardı. Kısa bir uykudan sonra gece talimlerine hazırlanıyorlardı. Herkes aç, yorgun ve susuzdu. Karınlarının sıcak bir yemek görmesi ve yarım saatten fazla uyuyabilmek için gerçek bir savaş hisleri olmuşlardı. Terden yapışmış saçlarını tarıyor, bir taraftan da birbirlerini kızdırıyorlardı. Daha iyi durumda olmayan yardımcıları ve köleleri onlara son incir kurabiyesini şarapsız, susuz olarak veriyor. Onları gün batımındaki kurban verme törenine hazırlıyorlardı. Silahları ve zırhlarıyla gece talimlerini hazır bekliyorlardı. Alexandros'un talim taburu uyanmış ve sıraya girmişti. Onlarla beraber 4. yaş grubundan 13 ve 14 yaşlarında oğlanlarla, 20 yaşındaki talim öğretmenleri ve 8 grupla ordunun kamp yerinin alt tarafındaki bayırlarda toplanmıştı. Daha kıdemli subaylar Agoji taburlarını ve onların göğüs gerdikleri zorlukları izleyebiliyorlardı. Bu da onların daha çok gayrete gelmesini sağlıyordu. Beni bir işaret değneğiyle yukarı kampa göndermişlerdi ki aşağıda ovada bir karışıklık oldu. Baktığımda Alexandros'u taburunun kenarında gördüm. Olimpiyat şampiyonu ve şövalye olan Polinikyes onun önünde duruyordu. Çok kızgındı. Bu uzaklıktan bile çocuğun dehşet içinde olduğunu görülüyordu. Bu Polinikyes denen savaşçı hafife alınacak biri değildi. Leonidas'ın yeğeniydi ve genç yaşta onur ödülü almıştı. Acımasız biriydi. Anlaşılan yukarı kamptan bir iş için inmiş. Agoji çocuklarının önünden geçmiş ve disiplin aykırı bir hareket görmüştü. Şimdi yukarıdaki soylular sorunun ne olduğunu görebiliyorlardı. Alexandros kalkanını ihmal etmişti ya da dorların deyişiyle onu lekelemişti. Her nasılsa onu yüzüstü, yuvarlak sırtı göğe dönük olarak yerde öylece bırakmıştı. Koninikes onun önünde duruyor. Herhalde bu taş sürmüş bir lazımlık olmalı.
Bu bir oturak mı?
Diye Aleksandros'a soruyordu. Yukarıda tepede Spartalılar söylenenlerin her hecesini duyuyorlardı. Çocuk hayır diye cevap verdi.
Öyleyse ne bu?
Bir kalkan efendim diye cevap verdi çocuk. Koninikes bunun olanaksız olduğunu söyledi.
Hayır, bu bir kalkan olamaz. Bundan eminim. Çünkü en salak boks olacağını bile kalkanını düşman gelince hemen kavrayamayacağı şekilde yüzüstü bırakamaz.
Sesi vadinin üst mevkilerine kadar yükseliyordu. Küçüldükçe küçülen oğlana tepeden dev gibi bakıyordu. Koninikes,
bu bir lazımlık
diye ısrar etti.
Şimdi doldurun.
İşkence başlamıştı. Aleksandros'a kalkanın içine sıçmasını emredilmişti.
Bu bir talim kalkanıydı. Fakat yukarıdaki bayırdan bakan Dinekes, yıllarca tekrar tekrar tamir görmüş, yamanmış.
Bu özel Aspis'in, Aleksandros'un ondan önce büyük babasına ait kalkan olduğunu gördü. Aleksandros öyle korkmuştu ki kupkuru kalmıştı. Bir damla bile yapamadı. İkinci bir şey daha vardı. Bu da talimdeki diğer gençlerin, kendileri büyüklerin öfkesine hedef olmadıkça işkence çeken zavallının bu halinden sapıkça zevk almalarıydı. Sıradaki olanlar biraz da korkuyla karışık gülmelerini zor tutuyorlardı. Ariston isminde çok yakışıklı 4. sınıfın en hızlı koşan ve Polinikes'in adeta genç bir kopyası olan bir genç kendini tutamadı. Sıkı sıkı kapadığı ağzından bir kahkaha yükseldi. Polinikes öfkeyle döndü. Ariston'un iki kız kardeşi vardı. O kadar güzellerdi ki, Lakonyalıların deyişiyle bir bakan dönüp bir daha bakardı. Polinikes Ariston'a bunun komik mi olduğunu sordu. Oğlan hayır efendim diye cevap verdi.
Eğer bunu komik buluyorsan savaşa gidinceye kadar bekle. Onu daha da komik bulacaksın.
Çocuk hayır efendim diye cevap verdi.
Bulacaksın.
Lanet kız kardeşlerin gibi kıkırdayacaksın. Polinikes bir adım ilerledi. Çocuğun kulağına yaklaştı.
Savaşın böyle olduğunu mu sanıyorsun? Seni bir zekalı, seni aptal.
Çocuk korkuyla hayır efendim diye cevap verdi. Polinikes yüzünü oğlanınkine iyice yaklaştırdı. Gözlerine müthiş bir öfkeyle bakarak söyle bana. Yarım metrelik bir mızrak senin göğsüne mi saplandığında yoksa arkadaşın Aleksandros'unkine mi saplandığında daha gülünç olacak?
Hangisini daha gülünç bulacaksın?
Hiçbirini efendim.
Benden korkuyorsun.
Değil mi? Cürmenin gerçek nedeni bu. Cürcüme ilişen sen olmadığın için duyduğun sevinçten.
Hayır efendim.
Sen ne dedin? Sen benden korkmadığını mı söyledin?
Polinikes hangisinin doğru olduğunu öğrenmekte ısrar etti. Çünkü eğer Ariston ona korkuyorsa o bir korkaktı. Yok korkmuyorsa cahil ve umursamazdı ki bu daha beterdi.
Söyle hangisi seni bok yiyonu? Benden korkmakla iyi edersin.
Yoksa aletimi sağ kulağından sokup solundan çıkarıp işer. Oturağı ben doldururum. Polinikes öbür oğlanlara Aleksandros'un işini tamamlamalarını emretti. Onlar kalkanın ve Aleksandros'un annesiyle kız kardeşinin kalkanının iç kısmını uğur için astıkları şeylerin üzerine işemeye çalışırken o da dikkatini yeniden Aleksandros'a çevirdi. Oğlanın 3 yaşından beri bildiği kalkan hakkındaki kuralları sormaya başladı. Aleksandros yüksek sesle anlatıyordu. Kalkan her zaman dimdik durmalıdır. Kolu ve tutacak kısmı her an yaklaşmaya hazır durumda olmalıdır. Bir savaşçı dinlenirken kalkanı dizlerine dayalı tutulmalıdır. Oturuyor ya da yatıyorsa kalkan iç kısmında taşınan 3 ayaklı bir dayanak üstünde oturtulmalıdır. Polinikes'in emrindeki öbür oğlanlar Aleksandros'un kalkanının çukuruna iyi kötü işemeyi bitirmişlerdi. Dinekes'e baktım. Yüzünden duygularını okumak olanaksızdı. Ama ben onun Aleksandros'u ne kadar sevdiğini ve şu anda bayırdan aşağı koşup Polinikes'i öldürmekten başka bir şey düşünmediğini biliyordum. Ama Polinikes haklıydı. Aleksandros hata yapmıştı. Dersini almalıydı. Polinikes Aleksandros'un 3 ayaklı dayanağını eline aldı. Bu bir kayışla tutturulmuş 3 dübelden ibaretti. Dübeller bir parmak kalınlığında ve 45 santimetre uzunluğundaydı. Polinikes savaş düzenini almaları için onları kükredi. Oğlanlar sıraya girdiler. Hepsine kalkanlarını aynen Aleksandros'un yaptığı gibi yüzü koyun, aşağılanmış bir durumda yere yatırmalarını söyledi. Bu arada 1200 Spartalı Bir o kadar da yardımcılar ve köleler tepenin üzerine toplanmış bu manzarayı seyrediyordu. Kalkanlar omza diye emir verdi. Oğlanlar yerde duran kalkanlarına saldırdıkları sırada Polinikes üç ayaklı dayanakla Alexandros'un yüzüne vurdu. Kan fışkırdı. Arkasından ötekine, sonra bir başkasına vurmaya devam etti. Sonunda beşinci olan kalkanı alıp yerine taktı ve kendini korumaya hazırlandı. Bunu onlara tekrar tekrar yaptırdı. Sıranın bir başından öbür başına gidiyor, sonra da ortasına geliyordu. Polinikes, daha önce de söylediğim gibi bir agi attı. 300 slashör'dan biriydi ve üstelik bir olimpiyat şampiyonuydu. İstediği her şeyi yapabilirdi. Talim öğretmeni bir kenara itilmiş, aşağılanmış bir halde olanları izlemekten başka bir şey yapmıyordu. Polinikes,
''Ne kadar eğlenceli, öyle değil mi çocuklar?''
diye olanları soruyordu.
''Neredeyse kendimden geçeceğim. Savaşı zor bekliyorum. Daha da eğlenceli olacak.''
Gençler başlarına geleceği biliyorlardı. Ağaç düzmek. Polinikes onlara burada işkence etmekten yorulunca talim hocalarına onları ovanın kenarındaki çok kalın bir meşe ağacının yanına götürmesini söyleyecekti. Orada sıra olup kalkanlarıyla ağacı abanarak yere indirmeye çalışacaklardı. Tıpkı savaşta düşmana saldırdıkları gibi oğlanlar 8'er kişilik sıralar halinde her birinin kalkanın önündeki sırtına dayalı olarak dizilecek. Kuvvetlerini birleştirerek en öndeki çocuğun kalkanını meşeye itip bastıracaklar. Sonra da otismos talimi yapacaklardı. İteceklerdi, zorlayacaklardı. O ağacı bütün kuvvetleriyle düzeceklerdi. Tabanları toprağa zorlaya zorlaya bilek derinliğinde çukurlar oluşturacak. Birbirlerini ezerek yerinden kımıldamayan gövdeye saldıracak, kendilerini fırlatacaklardı. Öndekinin gücü kalmayınca en arkaya geçecek. İkinci oğlan onun yerini alacaktı. 2 saat sonra Polinikes geri dönecek. Belki de beraberinde kendi agoji yıllarında bu cehennemi birkaç kez yaşamış başka savaşçılar da olacaktı. Bunlar hayretle ve inanmayarak ağacın yerinde durduğunu göreceklerdi. Vay be, bu kadar zamandır uğraşıyorlar. Şu küçük fidan hala olduğu yerde duruyor, diyeceklerdi. Onlara meydan okudukça şehre dönmeleri mümkün değildi. Böyle bir başarısızlık babalarını, annelerini, erkek kardeşlerini, kız kardeşlerini, amcalarını, halalarını, kuzenlerini, sülalelerindeki bütün tanrıları ve kahramanları, hatta köpeklerini, çiftlik hayvanlarını, ambardaki fareleri bile aşağılamış olacaktı. Bunlar başları eğik Atina'ya ya da erkeklerin erkek olduğu ve doğru dürüst düzmesini bildiği başka bir şehre sıvışacaklardı. Bu ağaç düşmanımızdır. Düşmanı düzelim. Bu böyle bütün gece talimi süresince devam edecek. İkinci nöbetin yarısında oğlanlar kusmaya ve atlarına yapmaya başlayacaklardı. Bedenleri yorgunluktan perişan bir halde öğürüp üstleri kirletecekler. Ve gün doğuşundan kurbanlar verilmeye başlandığında affedilecekler. Ve bir dakika bile uyumadan yeni bir talim gününe başlayacaklardı. Çocuklar bu işkencenin geleceğini, bunu beklemeleri gerektiğini biliyorlardı. Bu arada Polinikes onları sırayla tokatlıyordu. Takımındaki her çocuğun burnu kırılmış, yüzü kan içinde kalmıştı. Polinikes tam biraz ara vermişti ki tokat atmaktan yorulmuştu. Alexandros düşüncesizce elini kanlı yüzüne götürdü. Polinikes hemen ona dönerek ''Ne yaptığını sanıyorsun sen?'' diye sordu. Çocuk cevap verdi. ''Kanı siliyorum efendim.'' dedi. ''Kanı mı siliyorsun? Bunu neden yapıyorsun?'' ''Görebilmek için efendim.'' dedi. ''Görmeye hakkın olduğunu kim söyledi?'' diye cevap verdi Polinikes. Polinikes acı alaylarını sürdürdü. Alexandros alayın neden burada gece talimi yaptığını biliyor muydu acaba? ''Görmeden savaşabilmek için değil miydi?'' Alexandros savaşta durup yüzünü silmek olanağını bulacak mıydı? Öyle olmalıydı. Alexandros düşmanı durmaları için seslenecek, onlar da kibarca durup onun burnunu temizlemesini ya da kıçını silmesini bekleyeceklerdi. Polinikes devam etti. Sana tekrar soruyorum. Bu bir lazımlık mı? Hayır efendim, o benim kalkanım. Polinikes tekrar suratına vurdu. Müthiş bir öfkeyle sordu. Benim mi? Dedin. Polinikes yukarı kamptan utanarak seyrediyordu. Alexandros da hocasının kendisini gördüğünün farkındaydı. O yüzden birden gücünü toparladı. Kalkanını yüksekte taşıyarak ileri çıktı. Polinikes'in önünde hazır ol vaziyette durarak bütün gücüyle ve berrak bir sesle okumaya başladı. Bu benim kalkanımdır. Onu önümde savaşa taşırım. Ama o yalnızca benim değildir. solumdaki kardeşimi korur, şehrimi korur, topraklarımı. Kardeşimi asla onun gölgesinin dışında bırakmam. Şehrimi de onun korumasından, kalkanım önümde düşmana karşı koyarak ölürüm. Çocuk bitirdi. Haykırarak söylediği son sözler vadinin duvarlarına yankılandı. 2500 adam durmuş dinliyor ve ona bakıyordu. Polinikes'in tatmin olarak başını öne eğdiğini görebiliyorlardı. Bağırarak bir emir verdi. Çocuklar şimdi kalkanlarını usulüne göre dizlerinin üstüne dimdik tutarak yeniden sıraya girdiler. Kalkanlar hazır diye emir geldi. Çocuklar derin bir soluk aldılar. Polinikes üç ayaklı dayanağa savurdu. Bütün vadiden duyulan bir şakırtıyla değnekler Alexandros'un bronz kalkanına vurdu. Polinikes sırayla bütün çocukların kalkanlarına vurdu. Kalkanlar yerlerindeydi. Sıra koruma altındaydı. Aynı şeyi bir sağdan, bir soldan tekrarladı. Şimdi çocuklar kalkanlarını kavramış, hızla önlerini yerlerine getirmişlerdi. Tamam. Taburun irenesine bir baş işaretiyle Polinikes geri çekildi. Çocuklar hazır durumda kalkanları yukarıda bekliyorlardı. Moraran yanaklarında ve kırık burunlarındaki kan kurumaya başlamıştı. Polinikes talim öğretmenine emirlerini tekrarladı. Bu ana kuzusu orospu çocukları ikinci nöbetin sonuna kadar ağaç düzmeye devam edecek. Sonra da gün doğana kadar kalkan talimi yapacaklardı. Bir kez daha her bir oğlanın gözlerinin içine bakarak sıra boyunca ilerledi. Alexandros'un önüne gelince durdu. Olympeus oğlu. Burnun çok biçimli. Aynen bir kız burnu gibi lafını bitirmişti ki tam o sırada çocuğun üç ayaklı dayanağını savurdu. Şimdi tam istediğim gibi oldu dedi.